Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
On
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler, ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 7'de 1403 Hicri Kameri, 25 Cemadüs-Sani 1446, Miladi 27 Aralık 2024 Cuma. Bu sabahki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteninin ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Amerikan tarihinde kuklus kılan umut ışığı, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden özetler. İran Cumhurbaşkanı 17 Ocak'ta Rusya'ya gidecek. Avrasya Birliği 2024'te İran'la ticaret alışverişinin artmasını memnuniyetle karşıladı. İran Siyonist rejimin Yemen'in altyapı tesislerine yönelik askeri saldırısını kınadı. Ensarullah Siyonist rejimin Yemen'den güçlü bir yanıt beklemesi gerektiğini söyledi. İran, Suriye'ye müdahale suçlamasını reddetti. Ve Gazze soykırımına ilişkin son istatistiklere göre şehit sayısı 45.361 kişiye ulaştı. Şimdi haberler.
İran'ın Moskova Büyükelçisi, İran Cumhurbaşkanı'nın 17 Ocak'ta Rusya'yı ziyaret edeceğine işaret ederek, bu ziyaret sırasında iki ülke arasında işbirliği anlaşmasının Pezeşkan ve Putin tarafından imzalanacağını duyurdu. İran Peres Haber Ajansı'nın haberine göre İran İslam Cumhuriyeti'nin Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, İran ve Rusya'nın iki ülke arasında kapsamlı bir işbirliği belgesi imzalamaya hazır olduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı'nın 17 Ocak'ta Moskova'yı ziyaret edeceğini duyurdu ve bu ziyaret sırasında iki ülke arasındaki işbirliği anlaşması Doktor Pezeşkan ve Putin tarafından imzalanacak dedi. Celali iki ülkenin diğer ekonomik projeleri arasında Kuzey-Güney koridorunun yer aldığını işaretle bu hafta pazartesi günü Rusya'nın iki başbakan yardımcısı bu plan hakkında istişarede bulunmak üzere Tahran'a gelerek Cumhurbaşkanı ve ülkemizin diğer yetkileriyle görüş alışverişinde bulundu açıklamasını yaptı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Moskova Büyükelçisi, Rus gazını İran'a aktarma planının iki ülkenin diğer önemli ekonomik planlarından biri olduğunu ve bu planın yakın zamanda tamamlanacağını umduğunu ifade etti.
Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı, İran Sanayi, Madencilik ve Ticaret Bakanı ile yaptığı toplantıda, bu yılın ilk 10 ayında İran İslam Cumhuriyeti ile bu anlaşmaya taraf olan 5 ülke arasındaki ticaret alışverişlerinin %12,8 oranında artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sahab'ın İran'dan verdiği habere göre Perşembe günü Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Bagitjan Sagintayev, İran Sanayi, Madencilik ve Ticaret Bakanı Seyyid Muhammed Atabak ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği'nin önemli ortaklarından biri olduğunu belirten Sagintayev, bu birlik ülkeleri ile İran arasında 2018'den 2023'e kadar geçici ticaret anlaşmasının uygulamaya konulmasıyla tarafların ticaret cirosunun neredeyse iki katına çıktığını söyledi. Sagintayev, bu birliğe üye ülkelerin İran ile 2024 yılının 10 ayındaki ticari alışverişinin de %12,8 arttığını, bu dönemde Avrasya Birliği'nden İran'a mal ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre %16, İran'dan mal ithalatının ise %8 arttığını sözlerine ekledi.
9 ülke BRICS ortağı olmaya hazır olduklarını duyurdu. Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü Mao Ning, Rusya Devlet Başkanı'nın kıdemli yardımcısı Yuri Ushakov'un BRICS grubundaki diğer 9 ülkenin ortaklık ve işbirliğinin etkinleştirilmesi hakkında yayınladığı bildirisinin işareti, BRICS'in küresel güney ülkeleri arasındaki işbirliğini ve birliği güçlendirmeyi yönelik bir platform olarak öneminin kayda değer ölçüde arttığını vurguladı. Parsude ve İbena'nın aktardığına göre Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü şunları ekledi. BRICS temsilinin genişlemesi ve etkisinin artması onu uluslararası işbirliği için harika bir platform haline getirdi. 1 Ocak 2025'te Belarus, Bolivya, Endonezya, Kazakistan, Küba, Malezya, Tayland, Uganda ve Özbekistan BRICS ortak ülkeleri olarak tanınacak. Parsüde'nin BRICS Uluslararası Televizyonu BRICS TV kanalından nakden aktardığı haberine göre Rusya Devlet Başkanı'nın yardımcısı Yuri Ushakov'u bu haberi düzenlediği basın toplantısı ile duyurdu ve bu ülkelerin böyle bir statü almaya hazır olduklarını yeniden teyit ettiklerini belirtti ve ekledi. Ortak ülkeler teklifte bulunabilir ancak belgelerin onaylanması ve oylama sürecine katılmayacaklardır.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Siyonist rejimin Yemen'deki askeri saldırısını kınadı. Sahab'ın İran'dan verdiği haberine göre İsmail Bekai Hamane, Siyonist rejimin Sana Uluslararası Havaalanı ve Hudeyde Limanı tesislerine yönelik askeri saldırısını ve Yemen'deki enerji üretim altyapılarının tahrip etmesini şiddetle kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerika ve İngiltere'nin desteği ve suç ortaklığıyla tasarlanıp gerçekleştirilen bu saldırıların, başta Birleşmiş Milletler ilkeleri olmak üzere tüm uluslararası kural ve uluslararası normlar, özellikle Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukuk ilkelerinin ihlali olduğunu belirterek, Siyonist rejimin giderek artan ihlalleri ve suçları karşısında Birleşmiş Milletler'in eylemsiz kalmasını, bu örgütün Birleşmiş Milletler Şartı'na göre sorumluluk ve görevlerine aykırı olarak değerlendirdi. Gazze şeridinde soykırımın devam ettiğine ve işgalci rejimin saldırgan ve yayılmacı eylemlerinin bölgedeki diğer ülkelere de yayıldığına değinen Bekai, işgalci rejimin İslam ülkelerini yok etmeye ve zayıflatmaya yönelik şeytani politikası doğrultusunda Amerika'nın ve İngiltere'nin Yemen'in sivil altyapısına ve altyapı tesislerine yönelik defalarca saldırılarını anlattı ve İslam İşbirliği Teşkilatı ile diğer bölgesel ve uluslararası kuruluşların bu konuda derhal harekete geçmesini talep etti. Perşembe günü Siyonist rejimin savaş uçakları San'a ve Hudeyde vilayetlerindeki petrol tesislerini, altyapıları, enerji santrallerini ve ayrıca San'a Uluslararası Havalimanı'nı 7 hava saldırısında ağır bir şekilde bombaladı. İsrail kaynakları bu saldırıyı Yemen'e yönelik en geniş saldırı olarak nitelendirdi ve bu saldırıya onlarca İsrail savaş uçağının katıldığını doğruladı.
Ensarullah Hareketi'nin siyasi ofisine bir üyesi, Siyonist rejim ordusunun Yemen'deki saldırganlığına kararlı bir yanıt verileceğini duyurdu. Sahabın Merhabar Ajansı'ndan verdiği habere göre, Yemen Ensarullah Hareketi siyasi ofisi üyesi Hazam el-Asad, geniş ve kapsamlı bir savaşta Siyonist rejim Amerika ve İngiltere ile saldırganlara yanıt verileceğini vurguladı. Yemen Ensarullah Hareketi siyasi ofisi üyesi, Siyonist düşmanın Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin bu ülkeye yönelik saldırısına vereceği tepkiyi elbette daha şiddetli bir şekilde beklemesi gerektiğini vurguladı.
Yemen Silahlı Kuvvetleri sözcüsü bu ülkenin Siyonistlerin işgal ettiği topraklardaki iki önemli merkeze insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini duyurdu. Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin sözcüsü Yahya Seri, çarşamba gecesi yaptığı açıklamada, işgalci İsrail rejiminin Gazze şeridindeki Filistin halkına karşı işlediği suçlara tepki olarak, bu ülkenin insansız hava aracı biriminin vaat edilen zafer ve kutsal cihat savaşı çerçevesinde 5. aşama desteğin devamında 2 askeri operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Parsüde'nin haberine göre Yahya Seri'nin belirttiğine göre ilk operasyonda işgal altındaki Yafa bölgesinde önemli ve hassas bir Siyonist merkez, ikinci operasyonda ise işgal altındaki Aşkelon bölgesindeki bir sanayi bölgesi İHA tarafından hedef alındı. Yemen Silahlı Kuvvetleri sözcüsü bu açıklamasında soykırımcı Siyonist rejimin Gazze şeridinde devam eden suçlarının gölgesinde Yemenlilerin işgal düşmanına karşı, Yemenlilerin İsrail düşmanına karşı askeri operasyonlar yürütmeye devam ettiğini ve bu operasyon ancak Gazze şeridine yönelik saldırıların durdurulması ve ablukanın kaldırılmasıyla sona ereceğini belirtti. Yemen ordusu son aylarda Gazze şeridindeki mazlum Filistin halkının direnişine destek amacıyla Siyonist rejimin denizden abluka altına alınmasının yanı sıra İsrail rejiminin askeri hedeflerine yönelik saldırılarda gerçekleştirdi.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü, İran karşıtı bazı medya çevrelerinden Suriye'nin iç işlerine müdahale ettiği yönündeki asılsız suçlamaları tamamen reddetti. Sahabın İran'dan nakden aktardığı habere göre, İsmail Bekay Hamane, geçtiğimiz günlerde Suriye'nin farklı şehirlerinde yaşanan olaylara ve kutsal yerlerden birine yapılan saygısızlığa tepki olarak yapılan halk protestolarına atıfta bulunarak, bazı medya çevrelerinin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik Suriye'nin İçişleri'ne müdahale edildiği yönündeki asılsız suçlamalarına şaşırdığını ifade ederken bu tür iddiaları tamamen reddetti. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve ulusal birliğini destekleme yönündeki temel tutumunu hatırlattı ve bu ülkenin tüm siyasi akımların etnik kökenlerinin ve dinlerinin katılımı ile kapsayıcı bir siyasi sistemin oluşturması ve azınlık haklarına saygı gösterilmesi ve dini mekanların kutsallığının korunması, ayrıca Suriye toplumunun farklı kesimlerine yönelik güvensizlik ve şiddetin yayılmasının önlenmesi ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasının gerektiğini vurguladı. 25 Aralık Çarşamba günü dünyanın önde gelen Alevi merci olan Şeyh el-Hasibi, teröristler tarafından saygısızlık edilerek buranın ateşe verilmesinin ardından Humus'ta ve Suriye'nin Alevi nüfusa sahip diğer şehirlerinde kitlesel gösteriler başladı. Halep şehrinin Mislun bölgesindeki Şeyh Ebu Abdullah el-Hüseyin bin Hamdan el-Hasibi el-Alavi türbesinin yakılmasını protest etmek amacıyla Laskiye, Tartus, Humus ve Hama'da binlerce Suriyeli gösteri düzenledi. Tartus ve Humus'ta Heyet-i Tahrir-i Şam teröristleri protestocularla çatışarak onlara ateş açtı. Bu çatışmalar sonucunda iki kişi ölmüş, çok sayıda kişi de yaralanmıştır. Heyet-i Tahrir-i Şam Suriye'de geniş bir alanı kontrol altına almasının ardından yaşanan güvensizlik dalgası başta Aleviler olmak üzere farklı din mensuplarına yönelik hakaretler, intikam eylemleri, hırsızlık ve yağma Suriye'nin farklı bölgelerine yayıldı.
Gazze soykırımının 439. gününde yayımlanan son istatistiklere göre 45.361 kişi şehit olurken 107.803 kişi yaralandı ve 11.000 Filistinli ise kayıp. Birleşmiş Milletler yayımladığı raporda Gazze şeridindeki Filistinli şehit sayısının 7 Ekim 2023'ten bu yana 45.000'in üzerine çıktığını duyurdu. Bunların arasında 13.000'den fazla çocuk ve 7.000'den fazla kadın bulunurken 107.000'den fazla kişi de yaralandı. Raporda Gazze şeridinin kuzeyinde bulaşıcı hastalıkların yayıldığı ve bu bölgedeki insani felaketi arttırabileceğine dair bir uyarı yer alıyor. Ayrıca bu uluslararası kuruluşun raporunun bir başka bölümünde Gazze şeridinde 14.000'den fazla hastanın acil tıbbi müdahaleye ihtiyacı olduğu, bu bölgede 1 milyondan fazla çocuğun psikolojik ve sosyal desteğe ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Birleşmiş Milletler raporuna göre Gazze şeridinde 1,9 milyondan fazla Filistinli yerinden edildi ve mevcut durumda bu bölgede yaşayanların çoğu kamplarda yaşıyor ve on binlerce yerinden edilmiş kişi, havaların soğuk olması ve ciddi su ve gıda yardımı eksikliği nedeniyle aynı zamanda felaket insanı koşullar altında yaşıyor. Birleşmiş Milletler, Gazze şehrinde yaşayanların sorunlarının ve acıların hafifletilmesi ve insani yardıma engelsiz erişilmelerinin sağlanması için acil uluslararası eylem çağrısında bulundu.
İsrail'in çarşamba günü Gazze şeridinin merkezinde bulunan Nusirat mülteci kampına düzenlediği saldırıda Filistinli sanatçı ve eşi şehit oldu. Valal Cuma Efraci ve Ahmet Said Salame, İsrail'in El-Nusirat'taki Ayn-i Calut kuleleri yakınındaki bir konut binasına düzenlediği saldırının ardından El-Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü ve burada ölümleri doğrulandı. Parsöy'den haberine göre Gazze'li Afraci, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'ye karşı savaşının başlamasının ardından bu kampa taşınmıştı. Kendisi bir yazar, sanatçı ve moda tutkunuydu. Afraci savaştan önce Gazze şehrinin hareketli Rimal semtindeki ünlü sürpriz mağazasında çalışıyordu. Bir zamanlar Gazze'nin müreffeh bölgelerinden biri olarak kabul edilen Rimal, İsrail bombardımanları ile tamamen yerle bir oldu.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kolu Şehit İzzettin el-Kassam Tugayları, Siyonist rejime ait bir Apache helikopterinin bu hareketin savaşçıları tarafından imha edildiğini duyurdu. Şehit İzzettin el-Kassam Tugayların açıklamasına göre bu helikopter Gazze şeridinin kuzenindeki Cebaliye kampının batısında SAM-7 füzesiyle düşürüldü. Parsu'nun haberine göre El-Kassam güçleri başka bir operasyonda Hamas savaşçılarından birinin Cebaliye kampının doğusundaki Siyonist rejim askerlerine yakın mesafeden el bombası atmayı başardığını, bu saldırıda Siyonist rejimin çok sayıda askerin öldürdüğü veya yaralandığını duyurdu.
ve Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Siyonist rejimin Gazze şeridindeki Filistinlilere yönelik toplu soykırım yaptığını söyledi. Sahabın İsra'dan nakden verdiği habere göre Abdülmelek Bedreddin el-Husi İsrail düşmanının Gazze'de yaptığının her anlamda soykırım olduğunu ve bu durumu uluslararası kurumlarında doğruladığını söyledi. El-Husi Gazze'de ortalama bebek öldürme oranının dünyadaki en yüksek oran olduğuna ve her saat bir çocuğun Siyonist hücum tarafından şehit edildiğine dikkat çekerek İsrail düşmanının 70 günde 12 kamyonun Gazze'ye girmesine izin verdi. Bunun da Gazze şeridi halkını aç bırakma politikasının bir parçası olarak değerlendirdiğini sözlerine ekledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 7'de 1403 Hicri Kamer'e 25 Cemadüs'tane 1446 ve miladi 27 Aralık 2024 Cuma. Yıl önce bugün Hicri Şems'e 7'de 1358'de İslam İnkılabı'nın rahmetli lideri İmam Hümeyni İran'da okuma yazma hareketi teşkilatının kurulması amacıyla genel seferberlik emrini çıkardı. Rahmetli İmam Hümeyni söz konusu emrinde bütün İran halkına bu seferberlik hareketine katılmaları ve okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma öğretmenlere tavsiyesinde bulundu. İmam Hümeyni'nin söz konusu emirnamesinin hayata geçirilmesi için İran'da okuma yazma seferberliği teşkilatı kuruldu. Elli yıl önce bugün Hicri Şems'e 7'de 1353'te İran'da mücadeleci din alimlerinden Ayetullah Hüseyin Gaffari Şah rejimi zindanlarında şehit düştü. Tamamıyla sade bir hayatı olan bu önde gelen din alimi, despot Şah rejiminin zulüm ve zorbalığa dayalı yönetim yüzünden birçok kitap telif etmekte Şah'la mücadele etmeye başladı. Ayetullah Gaffari çeşitli konuşmalarında Şah'ın despot ve zalimce hükümeti hakkında ifşaatta bulundu ta ki Şah zindanlarında maruz kaldığı vahşi işkenceler yüzünden şehit düştü. Eylül önce bugün Hicri Şems'i 7'de 1357'de İran'ın Müslüman halkının diktat Pehlevi rejimine karşı kıyamının doğruğa ulaşması ile İran'ın kuzeyindeki Kazmin halkı Şah rejimine karşı geniş protesto gösterisi düzenledi. Söz konusu gösteriler daha önce şehit düşenlerin pak naaşlarının teşhi edilmesi amacıyla yapıldı. Bu gösterilerde Şah rejimi askerlerince 20 kişi şehit düştü. ...24 yıl önce bugün Hicri Şems'i 7'de 1379'da önde giren alim Ayetullah Seyyid Muhammed Bagır Musevi Hemedani vefat etti. Hicri Şems'i 1304'te Hemedan kentinde dünyaya gelen Hemedani 16 yaşında iken Kum'a gitti ve İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni ile tanıştı. Bu önde gelen alim İran halkının başladığı kıyam sırasında daima İmam Hümeyni'nin yanındaydı. 137 yıl önce böyle bir günde Hicri Kameri 25 Cemadüssane 1309'da Mir Bozorg Şirazi'nin tütünü boykot etme kararı feshedildi. Şeyh Müslüman denen büyük alime Şeyh Murtaza Ensari vefat ettikten sonra Şeyh mezhebinin önde giren büyüklere Mirza-i Şirazi'yi Şeyh Müslüman denen taklit merci olarak ilan ettiler. Mirza-i Şirazi'nin yaşamında en büyük mücadelelerinden biri İngiliz sömürüsüyle mücadelesi ve tütün tekirinin İngilizlere devredilmesine karşı çıkmasıydı. Mirza-i Şirazi o dönemde Kacar Kralı Nasreddin Şah'a bir mesaj göndererek Kralı tütün tekirini İngilizlere devretmenin doğuracağı fesat konusunda uyardı. Fakat Şirazi'nin ikaz mahiyetindeki nasihatleri kralı etkileyemedi. Sonunda Mirza-i Şirazi İslam ve Müslümanları kurtarmak ve İran'ı düşman şerrinden korumak amacıyla tütünü boykot eden tarihi fetvasını yayımladı. İran'ın Müslüman halkı bu fetvayı duyduktan sonra tütün satan mekanları kapattı ve tüm nargileler toplandı. Kacar Kralı ise bu şer'i fetva ile mücadele etmek istedi. Ancak halkın geniş desteğine gören Kral Nasreddin sonunda teslim oldu ve tütün tekirini İngilizlere devretme kararını geri aldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
AK Parti koridorlarında konuşulan erken seçim tarihi sızdı.
Evrensel.
Faizde kılıçlar çekildi.
Ve karar.
İcralık dosyalar 9 milyonu aştı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Emre Kongar 25 Aralık tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Erdoğan sonrası ve erken seçim başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. İktidarın ekonomik ve siyasal konularda ne yapacağını kestirmek çok kolay değil. Çünkü şahsım devleti anlayışı devlet eşittir parti, parti eşittir Erdoğan. Yani devlet eşittir Erdoğan formülü üzerine kurulduğu için. İktidarın ne yapacağını klasik ekonomik ve veya siyasal akılcı, rasyonel modeller üzerinden değil, şahıs üzerinden ve şahıs iktidarının devamı bağlamında değerlendirmek gerekiyor diyen yazar yazısının devamında şunları belirtiyor.
İktidar içteki geçim ve sığınmacılar sorunu ile dıştaki Suriye ve terörist oluşumlar sorunlarını doğrudan doğruya kendisi üretmiştir. Dolayısıyla bu sorunların onları üreten iktidar tarafından çözülmesini beklemek hiç de akılcı ve gerçekçi değildir. Bu sorunların çözümü ancak onları üreten, yanlış politikaları uygulayan ve zaten ikinci parti konumuna düşen iktidardan kurtulmak ile olanaklıdır. Bu mantığa göre iktidarın seçimi olanaklı olduğu ölçüde geciktirmesi gerekir. Çünkü enflasyonu kabul edilebilir oranlara düşürmesi ve geçim sıkıntısını hafifletmesi hemen gerçekleştirilebilecek bir hedef değildir. Umut, IMF reçetesi taklidi önlemlere bağlandığı için ancak zaman içinde düzelme vaadi anlamlı olacağından derhal seçim çok tercih edilecek bir seçenek gibi görünmemektedir. Peki ben niçin iktidarın derhal seçim hazırlığında olduğunu düşünüyorum? 1. Davutoğlu, Erdoğan sonrasını ve kendi siyasal rolünü tartışmaya açmıştır. AK Parti içinden gelen ve yine oraya dönmek hesapları yapan Davutoğlu'nun AK Parti içinden yoğun ve muhtemelen doğru istihbarata sahip olduğu açıktır. Bu atılımı siyasal olayların gelişiminde proaktif bir biçimde ön alma çabası olarak görülebilir. 2. AK Parti ancak seçime giderken yapılabilecek biçimde örgütünü yenilemektedir. Üstelik kongrelerini öne almıştır. 3. CHP'ye ve muhalif belediyelere karşı akıl almaz şiddette bir saldırı başlatmıştır. Bu saldırının halkı cezalandırdığı, zaman içinde etkisinin daha da çok hissedileceği ve seçmendeki AK Parti'den kopuşu daha da hızlandıracağı açıktır. 4. Medya üzerindeki baskı ancak seçim dönemlerinde görülebilecek biçimde bir üst seviyeye çıkarılmış, akıl almaz ölçülerde şiddetlendirilmiştir. 5. En sonuncu ama en önemli gösterge, Suriye olayının içeride bir zafer olarak sunulması çabasının dışarıdan da desteklenerek medya tarafından müthiş bir biçimde pompalanması ama aslında bir İsrail zaferi olan Suriye sorunun uzun dönemde hiç de umut verici bir istikrar vaat etmemesidir. Bir başka deyişle içeride tam bir sosyal, kültürel ve ekonomik çıkmaza saplanan iktidar, dışarıdaki bu geçici zafer yanılsamasını, mevcut sorunları çözmekte hiçbir işe yaramayacak olan yeni anayasa atılımı ile birlikte bir an önce seçmene sunmak ve oya dönüştürmek hevesindedir. Böylece Erdoğan'ın zaten anayasaya aykırı olan 3. kez Cumhurbaşkanlığını 4. bir kez daha yinelemek ve parlamenter demokrasiyi tahrip eden şahsım devleti rejimini sürdürmek peşindedir.
Yusuf Karadaş 25 Aralık tarihli Evrensel Gazetesi'nde Suriye ve Yeni Osmanlıcılık başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. 2011'de Suriye'ye yönelik başlatılan müdahale AK Parti Erdoğan iktidarı için Yeni Osmanlıcı dış politikanın en önemli sınama alanı olmuştu. Hesap Esad rejiminin 6 ayda devrilmesi ve Erdoğan'ın Şam'daki Emevi Camii'nde kılacağı cuma namazı ile kendini Sünni İslam'ın ve Orta Doğu'nun lideri ilan etmesi üzerine kurulmuştu. Bugün bölgedeki tablo 13 yıl öncesine göre değişmiş olsa da Esad rejiminin devrilmiş olması Türkiye'deki iktidarın yeni Osmanlıcı emellerini yeniden yüksek sesle dinlendirmesinin önünü açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür. Millet olarak ufkumuzu 782 bin kilometre kareyle sınırlandıramayız açıklamasını yaparak ve bu politikayı tarihin millet olarak bize yüklediği misyonu görmek mecburiyetindeyiz sözlerine dayandırarak yeni Osmanlıcı tezleri tekrar ediyordu. Üstelik Türkiye'nin Libya, Suriye, Somali gibi ülkelerdeki askeri varlığı ve müdahale politikasını eleştirenleri de bu tarihsel misyonu idrak etmemekle suçluyordu diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yeni Osmanlıcılık bilindiği gibi Türkiye'de milli kimliğin ve dış politikanın Osmanlı'nın mirası üzerine inşa edilmesi gerektiği tezine dayanıyor. Ahmet Davutoğlu 2001'de yazdığı Stratejik Derinlik kitabında bu görüşleri teorize etmiş ve Türkiye'nin Osmanlı'nın varisi olarak bu tarihsel kültürel mirasa uygun olarak aktif bir dış politika izlemesi, bölgeli lider, kurucu ülke rolünü üstlenmesi gerektiğini savunmuştu. Davutoğlu 2009'da önce Dışişleri Bakanı ve sonra Başbakan olarak aynı zamanda bu politikanın uygulayıcılarından biri olmuştu. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi sonrasında Davutoğlu'nun yaptığı AK Parti'den kopmadım açıklamasını ve AK Parti cephesinden yapılan geri dön çağrılarını da bu gerçeklik üzerinden okumak gerekiyor. AK Parti Erdoğan iktidarı döneminde yeni Osmanlıcı dış politika ilk kez 2007'deki Milli İstihbarat Teşkilatı raporunda açıktan ilan edilmişti. Rapor Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yeni Osmanlıcı dış politikanın ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılmasını ve Türkiye'nin bölgesindeki gelişmeleri izleyen ülke pozisyonundan çıkıp avantajlar elde etmek üzere müdahalelerde bulunması gerektiğini savunuyordu. 2012'de Sadat'ın bir özel savaş şirketi olarak kuruluşunun arkasında da aynı politik yönelim Türkiye İslam ülkelerinin lideri yapma yer alıyordu. 2011'de Erdoğan'ın önce NATO'nun Libya'da ne işi var deyip sonra Türkiye'nin Libya'ya müdahale eden NATO kuvvetlerinin merkez komutanlığını üstlenmesinin yine AK Parti Erdoğan iktidarının Amerika-Fransız emperyalistlerinin desteğinde Suriye müdahalenin öncülüğüne soyunmasının arkasında dış politikadaki bu yeni Osmanlıca yönelim bulunuyordu.
Tahran Radyosu.
İsmet Özçelik 25 Aralık tarihli Aydınlık gazetesinde partilerde sızıntı artıyor başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Seçimler yapılalı 1,5 yıl oldu. Yeni seçim için daha süre çok. Normalde bu süreç sakin geçerdi ancak bir gariplik var. Hepsinin içi kaynıyor. Bütün partilerde gruplaşmalar, belaltı vuruşlar yaşanıyor. Partilerde kim ne yapıyor? Hangi ihaleyi kim almış? Kimin yakını devleti dolandırıyor? Yasa dışı işler yapıyor? Hangi bankadan nasıl kredi almış? Ne kadarın üstüne yatmış? Belediyelerde dönen dolaplar, iddialar belgeleriyle servis ediliyor. A partisi, B partisi, C partisi fark etmiyor. Bütün partilerde durum aynı. Ciddi sızıntı yaşanıyor. İş biraz karışık. İktidar içindeki olaylar muhalif basına diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Muhalefet belediyelerindeki yolsuzluklar iktidara yakın basına servis ediliyor. Kaynak deşifre olmasın isteniyor. Bunun içinde taktikler geliştirilmiş. Hedef şaşırtma. Küçük yanlış bilgiler. Daha bir sürü yöntemler. Bütün önlemler alınsa da kusursuz iş olmuyor. Özellikle çok konuşanlar açık veriyor. Bu nedenle basın kulisleri hareketli. Kimin kimle arası iyi, kim kimden bilgi alıyor, çok sayıda iddia dolaşıyor. Buna külliyedekiler de dahil. Konuya merak ettim. İktidar ve muhalefetten isimlerle konuştum. Onlar da durumun farkında. Sızıntıların kaynağını araştırıyorlar. İki büyük partiden iki isim. Sanki anlaşmış gibiydiler. Özetle şunları söylediler. Genel başkan partiye güvenmiyor. Parti organlarında konuşulan özel bilgiler. Toplantı sonrasında ortalıkta. Bu nedenle önlem aldı. MYK'ya bile ayrıntılı bilgi vermiyor. Ciddi bir güvensizlik var. Çok garip ama aynı şeyleri aktardılar. Partilerdeki kıdemli isimler, onlarla süreci değerlendirdik. Her şeyi görüyorlar. Daha çok nedenleri üzerinde durdular. Özetle şu tespitleri yaptılar. Partilerin organları, parti meclisi, merkez karar yönetim kurulları, merkez yürütme kurulları, siyasi partiler yasası açık. Partiler buralardan yönetilir. Ama şu anda durum farklı. İç MYK'lar oluşmuş. Kararlar buralarda alınıyor. Diğer organlara tebliğ ediliyor. Onlar da gereğini yerine getiriyor. Bazı partilerde iş daha vahim. Kararlar defteri yazılıyor, bir görevli imza için dolaştırıyor. Seçilmişler ne yazdığını okumadan. Doğru mu yanlış mı sorgulamadan imzalıyor. Manzara böyle. Peki bu durum ne kadar sürer? Onu da sordum. Şöyle dediler. Bütün partilerde sıkıntı var. Genel başkanlar partiye hakim değil. Hepsi gelişmeleri izliyor. Daha çok beklemedeler. Buna AK Parti de dahil. Ama sonsuza kadar devam eder mi? Kestirmek zor. Partilerde bağlar zayıfladı. Kopan karşı partiye geçebiliyor. Kimsenin kaybetme lüksü yok. Cumhurbaşkanlığı sisteminin sonucu. Kimse ne yaşanacağını kestiremiyor. Durum esas olarak böyle. İzliyoruz.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsi Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Parsi Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsi'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınız uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Ku Klux Klan, Amerikan tarihinde nefretin ve ırkçılığın karanlık gölgesi. Muhterem dinleyiciler, Ku Klux Klan, Amerikan tarihinde nefretin ve ırkçılığın karanlık gölgesi isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Amerikan tarihinin en karanlık dönemlerinden birine değinmek istiyoruz. Bugün Amerikan tarihinin en karanlık dönemlerinden birine değinmek istiyoruz. Özgürlük ve eşitlik sloganlarının ışıltılı perdesinin arkasında nefretin, ayrımcılığın ve şiddetin ağır gölgesinin hakim olduğu yer. Bu program, tarihi yeniden okumaya ve özgür dünyanın lideri olduğunu iddia eden bir toplumda ayrımcılığın ve ırkçılığın devam edişini incelemeye bir davettir. Amerika Birleşik Devletleri'nin çalkantılı tarihinde çoğunlukta adalet ve eşitlik hikayelerine yer verilmiştir, ancak bu anlatıların ve görünümlerin arkasında bu toprakların gerçek doğasını defalarca ortaya koyan derin nefret, ayrımcılık ve adaletsizlikler göze çarpıyor. Bugün bu programda Amerikan tarihinin en karanlık sayfalarından birini işaret ederek adı şiddet, terör ve ırkçılıkla anılan bir grubun kuruluş yıl dönümü ile eş zamanlı olarak Ku Klux Klan'dan bahsetmek istiyoruz. 1865 Ayrılık Savaşları olarak da bilinen Amerikan İç Savaşları sona erdi. Kuzeylilerin zaferi ve köleliğin kaldırması siyahiler arasında bir umut dalgası yarattı. Ancak görünen o ki bu işin sonu değil. Güney eyaletlerinde yeni etkiden duyulan hayal kırıklığı ve kölelik üzerindeki kontrolün kaybı siyahlara ve onların destekçilerine karşı derin bir nefrete dönüştü. Ve bu koşullar altında 24 Aralık 1865'te Amerika'nın sona ermesinden sadece birkaç ay sonra iç savaş ve köleliğin kaldırılması, bir grup konfederasyon gazisi Pulsak, Tennessee'de Ku Klux adlı bir örgüte buluşuyor. Klan kuruldu. Bu grubun adı Yunanca daire anlamına gelen Kuklos ve İngilizce klan anlamına gelen klan kelimesinden üretilmiştir. Ancak asıl amaçları sosyal bir çevrenin ötesindedir. Beyaz üstünlüğünü yeniden tesis etmek istiyorlar. Amerika'da beyaz ırkın üstünlüğünü savunan en tehlikeli terör gruplarından biri de bu şekilde oluşuyor. Ku Klux Klan örgütü hızla gelişiyor ve köleliği destekleyen gruplar bu korkunç örgüte katılıyor ve silahlandıktan sonra siyahilleri öldürüyor. Ku Klux Klan'ın faaliyetleri 1866'dan 1869'a kadar çok kapsamlı ve kapsamlıydı ve binlerce Amerikalı siyahi bu mezhebin üyeleri tarafından linçten, alçaktan asılmaya kadar iğrenç bir şekilde de öldürüldü. İlk yıllarda KKK üyeleri özgürlüğüne kavuşan siyahları korkutmak için şiddetli bir araç olarak kullandı. Beyaz maskeler, uzun kefene benzeyen elbiseler ve yanan haşlı sembolik törenler siyahi toplulukların kalplerine korku saldı. Raporlarda belirtiliyor. Geceleri Ku Klux Klan üyeleri yüzlerine özel bir maske takıyorlar. Beyaz kafen gibi uzun bir elbise ve sivri uçlu beyaz bir şapka takarlardı. Her gece suikast ve öldürme emri aldıklarında önce özel bir tören düzenlenirdi. Bu törende yüksekliği 30 metreyi aşan tahta bir haçın etrafında kur atıp yanmasını izlediler. Birlikte dini ilahiler söylediler ve ardından tebaalarının yanına gittiler. Her gece böyle bir töreni izleyen Amerikalılar ertesi gün derelerde, köprü atlarlarında ya da şehirlerden uzak yerlerde çok sayıda siyah ceset görüyorlardı. Ku Klux Klan halka açık mitingler ve gece törenleri düzenleyerek beyaz üstünlüğü ve ırksal saflık ideolojisine destekledi. Amerika'nın beyazlara ait bir ülke olması gerektiğine inanıyorlardı ve Afrikalı Amerikalıların, göçmenlerin ve diğer dışlanmış toplulukların haklarını da baltalamaya çalışıyorlardı. Dolayısıyla faaliyetleri sadece siyahilerle sınırlı değildi. Bu grup beyaz üstünlüğüne tehdit olarak gördüğü her türlü değişikliğe karşıydı. Dolayısıyla Yahudiler, Katolikler ve göçmenler de onların nefretinin hedefi oldu. Ku Klux Klan ömrü boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli aşamalardan geçti. 19. yüzyılın sonlarındaki ilk dalgası esas olarak yeniden yapılanma ve Afrikalı Amerikalı haklarına karşı muhalefete odaklandı. Bu grup 1870'lerde federal hükümetin Ku Klux Klan'ı bastırmak için çıkardığı yasalar nedeniyle bastırıldı ve bu grubun birçok lideri tutuklandı. Ku Klux Klan bitmiş gibi görünüyordu ancak bu yalnızca bir kesintiydi. 20. yüzyılın başlarında özellikle 1915'ten itibaren artan ırkçılık ve göçmen karşıtı duyguların eksiği etkisiyle Ku Klux Klan yeniden ortaya çıktı. Bu ikinci dalgada Ku Klux Klan hedeflerini genişletti ve belirtildiği gibi yalnızca Afrikalı Amerikalılara değil aynı zamanda Katoliklere, Yahudilere ve göçmenlere de saldırdı ve daha geniş bir ırksal ve kültürel saflık programını da destekledi. Ku Klux Klan bu dönemde ve 1920'lerde zirveye ulaştı ve Amerika çapında milyonlarca üyesi vardı. Mesajlarını yaymak ve yeni üyelere çekmek için el ilanları ve videolarda dahil olmak üzere kamuya açık reklamları kullandılar. Durum böyle bir hal aldı ki bu noktada nüfuzları siyasete kadar uzandı. Öyle ki 1924 yılında Demokrat Parti Kongresi'nde yaklaşık 1000 temsilciden 343'ü Ku Klux Klan üyesiydi. Ancak o yılın sonuna gelindiğinde iç çatışmalar, ayrım gözetmeyen şiddet ve halkın tepkisi grubun etkisinin sonraki yıllarda yeniden azalmasına yol açtı. ...1950'lerde ve 1960'larda sivil haklar hareketi sırasında Ku Klux Klan ırksal entegrasyona ve Afrikalı Amerikalıların sivil haklarına karşı şiddetli bir muhtele muhalif olarak yeniden ortaya çıktı. 1964 Amerikan başkanlığı seçimlerinde aşırı sağcı aday olan Barry Morris desteklemesinin yanı sıra sivil haklar aktivistlerine ve siyah topluluklara karşı bombalamalar ve cinayetlerde dahil olmak üzere birçok şiddet eyleminden sorumluydular. Bu dönemde siyah Amerikalı Müslümanların lideri Malcolm X ve 1965 ve 1968'de bu ülkedeki siyah Hristiyanların lideri Martin Luther King gibi önde giren sivil aktivistler bu grubun nefretinin kurbanı oldular. Amerikalı Müslümanların lideri Malcolm X ve 1965 ve 1968'de bu ülkedeki siyah Hristiyanların lideri Martin Luther King gibi önde giren sivil aktivistler bu grubun nefretinin kurbanı oldular. Kurbanları kurtarmak yakmak veya alçaktan asmak gibi acımasız yöntemler Ku Klux Klan'ın bilinen araçları haline gelmişti. Hatta nefreti öğrenmek için törenlerine çocukları bile dahil ettiler ve 1960'larda Ku Klux Klan'ın kanlı sicili sonuldu. Gerçi şu ki bu grup tarihi boyunca her zaman bazı finans kuruluşlarının ve Amerikalı yetkililerin örtülü desteğinden yararlanmıştır. Amerikan hükümetlerinin istisnasız hepsinin politikaları ırkçı eğilim ve eğilimlere dayanıyor ve siyahiler daima aşağılama ve nefret ile görüyorlardı. Sadece bu suç mezhebinin kurulduğu 19. yüzyıldan bu yana değil, buna da hazır değiller. Köleliği yeniden canlandırmaya kararlı olan Ku Klux Klan'ın tutuklanması için bazı durumlarda aynı örgütün kilit üyeleri önemli hükümet pozisyonlarında da ulaşmış durumdadır. Bu demek ki bu örgütün terörist ilan edilmesi yönünde birçok girişime de neden olmuş ve bu grubun güçlendirdiği ırkçı nefret, neonaziler, gururlu oğlanlar gibi gruplar halinde Amerikan toplumunda açık bir yara olmaya da devam ediyor. Bugalo hareketi, beyaz üstünlü grubu ve düzinelerce başka sağcı ve ırkçı hareket ve grup. Söylendiği gibi Amerika'da 1600'den fazla aşırı sağcı grup tespit edildi ve Mart 2020'de yayınlanan istatistiklere göre 2010'dan 2020'ye kadar sadece 10 yılda 330 Amerikalı bu aşırı sağcı gruplar tarafından öldürüldü. Evet, muhterem dinleyiciler, George Floyd cinayetinden Black Lives Matter protestolarına kadar bu yaralar Amerika'da ırkçılığın ve beyaz üstünlüğünün henüz bitmediğini gösteriyor. Barışa, eşitliğe ve adalete ihtiyaç duyan bir dünyada Ku Klux Klan gibi grupların geçmişini hatırlamak ileriye dönük yolu yeniden düşünmek için bir fırsattır. Belki bir gün gelecek özgürlük ve eşitlik iddiasında bulunan Amerika sloganlarına gerçekten sadık kalacak ve nefretten arınmış bir toplum inşa edecektir. Muhterem dinleyiciler, Ku Klux Klan Amerikan tarihinde nefretin ve ırkçılığın karanlık gölgesi isimli programı dinlediniz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Umut Işığı.
Yoksulluk, yolsuzluk ve ayrımcılık dolu bu dünyada mazlum ve mağdur insanların umduğu tek bir umut ışığı vardır. Bu umut ışığı adalet talep, hak talep, hürriyet yanlısı güçlü, hikmetli ve bilgili birinin zuhur etmesidir. Böyle bir seçkenin zuhur etmesiyle zulüm, yoksulluk, ayrımcılık ve yolsuzluk faktörlerinin bastırılması ve dünya halklarının adalete yayan, iyi yöneten ve halk adaylı olarak çalışan bir devlet sayesinde izzet ve refah dolu bir yaşam sürmesi umulmaktadır.
İşte biz de bu bağlamda sizlere insanları kurtaracak bu vaat edilen kurtarıcı ile ilgili hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünde birlikteyiz.
Bir önceki bölümde anlattıklarımızdan yola çıkarak gerçek bir muntazır ve bekleyenin, intizar ve beklemenin felsefesini, vaat edilen Mehdi'nin yüce konumunu ve eşsiz kişiliğini bilmesi gerekti ve bunun yanında derin bir duygusal ilişki kurması gerektiğini gördük. Böylece muntazır şahıs hayatında bir model olarak imam zamanı seçmelidir. Zamanın imamını rehberimiz ve yol göstericimiz yaptığımızdan mümkün olduğu kadar inançlarımızı, ahlakımızı ve davranışlarımızı ona benzetmeye çalışırız.
İmam Sadık aleyhisselam gaybet döneminde dindarlığın önemi hakkında şöyle buyuruyor. Herkes kaimin ashabı arasında olmaktan mutlu olacak. O halde bekleyip takva ve güzel ahlakla amel edecek ve o gerçek bir muntazır olacak. Böyle bir kimse zuhurdan önce ölürse ecri zuhur vaktini anlayan kimse gibidir. Elbette toplumu ve dünyayı yöneten ortamı büyük bir bölümünün pislik ve yolsuzluklarla dolu olduğu bir durumda kendini geliştirmenin ve inancını sürdürmenin kolay bir iş olmadığı ve bu ilahi başarıya ulaşmak için hedefe odaklanmak, çok çalışmak, sebatlı davranmak ve uyanık olmak şarttır. Bu yolda imanı, takvayı ve dürüstlüğü değerli taşlar gibi korumak gerekir.
Bu bağlamda bir rivayette Peygamber Efendimizin bir gün ashabı eşliğinde kardeşleriyle buluşmak ve görüşmek istediği belirtilmektedir. O sırada ashabı biz senin kardeşin değil miyiz dediler. Allah Resulü ise hayır siz benim ashabımsınız ancak kardeşlerim ahir zamanda gelecek olan insanlardır. Beni görmeseler de bana inanırlar. İnançlarında ve dinlerinde sebat ederler. Bu o kadar zor ki sanki karanlık bir gecede kalın dikenli çalılara dokunurlar ya da kor kor yanan ve sürekli devam eden bir ateşi ellerinde tutarlar. Gecenin karanlık kalbinde yanan bir ışık gibidirler. Allah onları fitnelerden ve karanlık kaostan koruyacaktır diye cevap verdi. Peygamber Efendimiz bu değerli sözleri bir yandan gaybet çağında imanı sürdürmenin zorluğunu ifade ederken, diğer yandan imam zamanı bekleyenlerin konumunu gözler önüne sermektedir.
Her Müslüman dininin esasları, ahlakı, kanunları ve dininin kuralları alanında gerekli bilgiye sahip olmalıdır. Bu nedenle Hazreti Mehdi aleyhisselamın ashabından olmak isteyen kişinin dininin esaslarını ve İslam inancının temelini oluşturan hususları iyi öğrenmesi gerekir. İslam'ın esaslarını ve temellerini, ilkelerini, kuralları bilmemek, bekleyeni sapkın ve yanlış düşüncelere karşı şüpheye düşürebilir ve inanca zarar verebilir. Ayrıca hayatını İslami kural ve standartlar çerçevesinde düzenlemeyi ve mümkün olduğu kadar tüm kurallarına uymayı zorunlu görmek de şart. Bu kaideler ve kanunlar Allah-u Teala tarafından konulduğu için kusursuzdur ve onlara uyan her Müslümana dünya ve ahirette saadetine ulaşacaktır.
Tahran Radyosu.
Mehdevi yaşam tarzında ahlakın önemli bir yeri vardır. Buna göre o asil imamın gerçek bir bekleyeni dürüstlük, nezaket, cömertlik, cesaret, hoşgörü, güvenirlik, ana babaya iyilik, türdeşine yardım etme ve zorbalığı karşıtlığı gibi iyi niteliklere sahiptir. Buna karşın yalandan, gıybetten, ifrattan, öfkeden, baskıdan, kibirden, haset, riyadan ve diğer çirkin huylardan sakınır. İmam zamanın gaybetinde üzerinde durulması gereken bir diğer konu da ruhen kendini geliştirme ve nefsin terbiyesidir. Pek çok hadiste belirtildiği üzere Hazreti Sahibu Zaman yeryüzünün zulüm ve fitne ile dolu olduğu bir zamanda ortaya çıkar. Şimdi bile dünyada bu baskı ve ayrımcılık, ahlaki yozlaşma ve toplumsal anormallikler açıkça görülmektedir. Bu tanımla bekleyen kişi Allah-u Teala bu zamanının imamıyla ilişkisini çevrenin bozgunculuklarından etkilenmeyecek ve günaha karşı koyabilecek kadar yakın ve güçlü hale getirilmelidir.
Bu amaca ulaşmak ve yüksek manevi makamlara ulaşmanın en önemli yolu, Allah ashabının önemli özelliklerinden olan takva ve ibadetkarlığı benimsemektir. Bu mukaddes gayeye ulaşmanın en iyi yolu, İslam'ın farzlarını yapmak ve haramları terk etmektir. Ayrıca kendini geliştirmeye ve insanın iç varlığının saflığına yol açan eylemleri gerçekleştirmek de çok faydalıdır. Kur'an-ı Kerim okumak ve ayetlerini tatbik etmek, duaları ve münacatları okumak, Allah'a muhtaç hissetmek, namaz, oruç, hac, itikaf, din büyüklerinin türbelerini ziyaret etmek ve benzeri ibadetlere tam olarak dikkat etmek diğer önemli faktörlerdir. Bu faktörler zamanının imamının zuhurunu bekleyen bir kişinin manevi hazırlığını hiç şüphesiz sağlamasına yardım olacaktır. Bu bağlamda önemli noktalardan biri de özellikle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Ehl-i Beyti başta olmak üzere din büyüklerinin tavsiyelerine uymak da önemlidir. Ayrıca kendi nefsi arzularına karşı gelmek ve Allah'ın dinini korumak için çalışmak da büyük etkiye sahiptir. Bu özelliklere ve vasıflara sahip alimler, Allah'ın emirlerini açıklamanın yanı sıra ilahi irşat ve dini öğretilerin açıklanmasıyla insanlara mükemmellik ve kendini geliştirme yolunda yardımcı olabilir.
Din düşünürleri ve alimlerin konumu o kadar belirgindir ki, İslam peygamberi onları Beni İsrail peygamberlerine benzetmiştir. İslam'ın hikmetli ve anlayışlı alimleri yapıcı irşatları ile toplumun ve dünyanın durumunu bekleyenlere açıklarlar ki onlar da imam zamanı basiret ve farkındalık ile takip etsinler. Basiret veya içgörü, işlerin doğru anlaşılması ve kritik ve çalkantılı zamanlarda ve dönemlerde doğruyu yanlıştan ayırma yeteneği anlamına gelir. Bu nedenle gerçek bir muntazırın, anormalliklerin, fitnelerin ve şüphelerin bol olduğu gaybe çağında doğru yolu ve manevi mükemmelliğini içeren yolu fark edebilmesi ve kaybetmemesi gerekir. Dini ve siyasi içgörü ve anlayışa da sahip olması şart. Bu aşamadan sonra insanları doğruya veya iyiye çağırma, batılı, zulmü ve fitneyi aşağı vurma ve İslam'da kötülüğün yasaklanması olarak adlandırılan nahy-i münkeri tavsiye etme zamanıdır. Mehdi'yi bekleyenlerin de görevi aydınlanma, aydınlatma, direnme ve elinden geldiğince zalimlere ve suçlulara karşı mücadele etmektir.
Ramazan ayında okunan iftitah duasında Allah'tan ilahi devletini kurma vaadini yerine getirmesini niyaz ederek şöyle okuyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inna nergabu ilek fi devletin kerime tuizzu bihal islam ve ahle وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما غصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا.
Allah'ım, kıymetli hükümetini şevk ile istiyoruz. İslam'ı ve onu takip edenleri yüceltmeni istiyoruz. Ve onun vasıtasıyla münafıklığı ve ehlini küçük düşürmeni sabırsızlıkla bekliyoruz. Ve o yönetimde bizi sana itaat etmeye çağıranlardan say ve senin yoluna hidayet etmekten sorumlu olanlardan eyle. Ve o hükümetin bereketiyle bize dünya ve ahiret haysiyetini bahşet. Allah'ım, bize bildirdiğin kadar hak ile amel etmemize ve tanıyamadığımız hakikate ulaşmamıza yardım et.
Muhterem dinleyiciler, Umut Işık isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İyiliği emredip kötülükten sakındırmak,
dinin hedef ve gayesi.
Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim ayetleri ve masum imamlardan anlatılan rivayetlerde ilahi ahkam ve kuralların gerçekleşmesi ve şeriatın beka ve sürekliliğinin güvencesi ise emri bil maruf ve nehy-i münker, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır.
Bu programda Resulullah'ın yasalar ve kuralları denetlemek için görevlendirdiği ve onları seçerken dikkate aldığı özellikleri hakkında konuşmak istiyoruz.
Yasalar ve kuralların gerçekleşmesini denetleyenlerin seçilmesindeki titizlik, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin iyiliği emredip kötülükten sakındırma konusunda önemli dikkat ettiği meseleydi. O hazret resmi denetlemelerde güvenilir insanlardan yararlanırdı ve onların açıklamalarına ve raporlarına göre toplumun meseleleri hakkında karar verirdi. Kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasını izlemek için güvenilir kişileri atamak o konuyu tekrar incelemeye gereksiz kılacaktır. Aynı zamanda eğer haber vermekte güvenilmez kişiler sorumluysa haberin doğruluğunu veya yanlışlığını bulmak için tekrar araştırma ve düşünme gerekiyor.
İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak ve bu süreci izlemek, bilgi sahibi olmak ve dikkatli düşünmeyi gerektirir. başka bir ifadeyle iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırma olayının mahcur kalmasının iki sebebi vardır. İlki, iyiliği emredenlerin bu olayın şartlarını bilmemeleri ve bazen dinden kaçmaya sebep olmaları. Diğeri de Müslümanların bu önemli farizaya şartların uygun olmadığı bahanesiyle göz yummalarıdır. Fakat dikkat edilmesi gereken konu, tüm iyiliği emredip kötülükten sakındıracak konuların özel şartlar gerektirmediğidir. Kötü bir ameli kalpte çirkin görmek ve günahkar birinin yaptıklarından hoşnutsuzluğunu yüzde bile olsa mimiklerle ifade etmek her durumda yapılabilecek hareketlerden biridir.
Dikkatli denetçiler olarak söz ettiğimiz kişiler bilgi ve dikkati birbiriyle harmanlıyor ve başkalarına yerinde ve bilgili uyarılarda bulunuyorlar. Kur'an-ı Kerim'den kaynaklanan Resulullah Efendimiz'in siyerinde iyiliği emredip kötülükten sakındıranlar Allah'ı halefleri ve Allah'ın yeryüzündeki elçileridir. Nitekim Nur suresinin 55. ayetinde şöyle okuyoruz.
بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف
Allah içinizden iman edip de salih ameller işleyenlere kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacaktır.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem iyiliği emredip kötülükten sakındıranların özellikleri hakkında şöyle buyuruyor. Üç özelliği olmayan iyiliği emredip kötülükten sakındırmaz. Emretmede ve yasaklamada müsamaha yolunu tutmak, emir vermekte ve yasaklamakta adil olmak, emredip ve sakındırdığı şeye vakıf olmak. Buna göre hayırları yaymanın ve kötü şeyleri önlemenin üç temel şartı dostluk, adalete saygı ve bilgeliktir. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kendi ihtişamından korkarak kendisiyle konuşamayanlara, "Korkma, ben bir cariyenin oğluyum ve kral değilim." buyururdu. Evet, o peygamberin yumuşak tavrı bütün insanları İslam dinine ve kendisine doğru çeker ve Resulullah'ın adalet ve insaf mazisi insanları kendisini izlemesine sebep olmuştur.
Gözlemci için cesaret ve Allah korkusu da önemlidir. İyiliğe emredenlerin sadece Allah'tan korkmaları gerekir. Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. Sakın sizlerden biri Allah'tan bir emir söz konusu iken ve konuşması gerekirken sessiz kalmakla kendini küçültmesin. Zira kıyametin ertesi günü Allah'ım ben halktan korktum diyemez. Zira Allah ona şöyle cevap verir. Benden korkman daha layıktı. Evet, cesaret müminin özelliklerindendir. Böyle bir insan tüm evrenin Allah'ın kontrolünde olduğuna ve Allah dilemedikçe kimsenin kendisine zarar veremeyeceğine inanır. Bu yüzden Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur. Sakın halktan korkmak, sizlerden birinin bir hakkı görüp veya duyarsa dile getirmesini engellemesin.
Tahran Radyosu.
Söz
Sözlerin ve eylemlerin tutarlılığı, denetçilerin akılda tutması gereken önemli bir meseledir. İyiliğe emreden biri, başkalarını bir şey teşvik etmekten önce bizzat onu yaparsa, hem sözü kalplere dokunur ve hem de sözlerin etkisi daha da katlanır. Allah-u Teala Tahrim Suresinin 6. ayetinde herkesi, kendi ve ailesini günahtan sakındırmaya emrederek şöyle buyuruyor.
Ya eyyühellezine amenu ku enfusakum ve ehlikum naran ve kuduhen nasu vel hicaran. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır.
İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam bu ayet hakkında şöyle buyuruyor. Tahrim suresinin 6. ayeti nazil olunca Müslümanlardan bir adam ağlamaya başladı ve şöyle dedi. Ben kendime bakmaktan acizim. Şimdi ailemin de sorumluluğu bana bırakıldı. Bu sözleri duyan Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Senin için onlara kendine emredip sakındırdığı şeylerle emretmen yeterlidir.
Resul-i Ekrem her zaman sahabeye bizzat yapmadıkları şeyi başkalarına tavsiye etmekten sakındırırdı. O Hazret Abdullah bin Mes'ud'a hitaben şöyle buyurdu. İnsanlara ağır, kendilerine kolay davrananlardan olmayın. Zira Allah-u Teala Saf suresinin 2. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Yapamayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?
Peygamber Efendimiz Müslümanların davranışlarına sözleriyle eşlik etme konusundaki büyük vurgusu ve uyarısı bir grubun sadece kendi işlerine odaklanmasına ve başkalarını iyiliğe emredip kötülükten sakındırmaktan kaçınmasına neden oldu. Anlatılanlara göre bir grup Resulullah'ın nezdine gittiler ve biz halkı sadece kendimizin uyduğumuz şeylere emreder veya sakındırırız. Deyince Resulullah şöyle buyurdu. Hayır, iyilikleri emredin. Hatta eğer kendiniz hepsine uymazsanız ve kötülüklerden sakındırınız, her ne kadar kendiniz onlardan vazgeçmeseniz bile.
Anlatılan hadislerden de anlaşıldığı üzere insan mükemmellik zirvesine ulaşıncaya kadar emri marufu bırakamaz, doğru ve uygun tutumu seçmelidir. Başka bir ifadeyle insan başkalarını iyiliğe çağırmalı ve kendisi de o yönde adım atmalıdır. Her ne kadar başkaları onu bu konuda sollasalar bile. Aslında Resulullah'ın sakındırdığı şey, insanların çirkinliklere yönelirken diğerlerini iyiliğe mecbur kılmasıdır. Böyle bir durum kabul edilemez.
Burada önemli olan konu ise sözler ve eylemler arasındaki tutarsızlık bahanesiyle iyi öğretilere uymamaktır. Çünkü İslam toplumu dini standartlara dayalı her türlü iyi sözü memnuniyetle karşılamalıdır. Bu arada uygulamada bulunmayan amirler de bizzat en çok zarar görenler oluyorlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyuruyor. İnsanlara iyiliği öğretip de kendisi uygulamayan kimsenin misali kendini yakan ve başkalarına ışık veren bir kandil gibidir. Resulullah Efendimiz bu güzel veciz sözü kendine yarar sağlamasa da iyiliği emredenlerin aydınlatıcı olmalarıdır.
Değerli dinleyiciler, bu haftaki sohbetimizin de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@aws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. İran Cumhurbaşkanı 17 Ocak'ta Rusya'ya gidecek. Avrasya Birliği 2024'te İran ile ticaret alışverişlerinin artmasını memnuniyetle karşıladı. BRICS küresel güney ortakları için bir platform haline gelirken 9 yeni ülke hazır olduğunu duyurdu. İran Siyonist rejimin Yemen'in altyapı tesislerine yönelik askeri saldırısını kınadı. Ensarullah hareketi İsrail Yemen'den güçlü bir yanıt beklemeli ifadesini kullandı. Yemen, İsrail'in iki önemli merkezine İHA ile saldırdı. İran, Suriye'ye müdahale suçlamasını reddetti. Gazze soykırımına ilişkin son istatistikler 45.361 şehit, 107.803 yaralı ve 11.000 kayıp.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-57-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.